Ayrım 9.
Daha atik davranmadığı için kendi kendini suçlaması bütün hafta sürmüş ve kah kendine yönelik sözlü saldırılara, kah kendini çimdiklemek ve başını duvarlara vurmak şeklinde bedensel saldırılara dönüşmüştü. Ruth'a ilişkin duygularının ardına düşmedim. Ama öylesine mantık dışıydılar ki bu kadına bir gün tekrar dönmeye karar verdim. Çünkü acilen grubu tartışmamız gerektiğini düşünüyordum. Toplantı hakkında Sara'yla konuştuğumu söyledim ona. Bugün grup hakkında konuşacak mıydın diye sordum. Özellikle değil, yani önemli değil. Zaten o grubu bırakacağım. Onlara göre fazla ileriyim. Ne demek istiyorsun? Orada kimse dürüst değil. Herkes oyun oynuyor. Gerçeği söyleyecek kadar cesareti olan tek kişi benim orada. Erkeklerin tümü oyunu kaybetmiş tipler. Yoksa orada olmazlardı. Yüreksiz hödükler. Orada oturmuş sızlanıyor ve hiçbir şey söylemiyorlar. Toplantıda neler olduğunu kendi bakış açından anlat bana. Sara tecavüze uğrayışını anlattı. Size söyledi mi bunu? Başımı salladım. Marta da anlattı. Hani şu Marta? Tanrım, tam size göre biri. Dağıtmış durumda. Gerçekten hasta. Aklından zoru var. Müsekkin alıp duruyor. Zaten Allah aşkına onun gibi insanlarla aynı grupta ne arıyorum ben? Ama dinleyin. Önemli olan şu ki bunlar tecavüze uğradıklarını anlattılar. İkisi de ve herkes orada ağzı açık susup oturdu. Hiç değilse ben yanıt verdim. Onlara sorular sordum. Sara bazı sorularının yardımcı olmak için tasarlanmışa benzemediğini söylüyor. Birinin onları konuşturması gerekiyordu. Üstelik ben tecavüz konusunu hep merak etmişimdir. Siz etmez misiniz? Bütün erkekler etmez mi? Nasıl yapıldığını, tecavüz kurbanının yaşadıklarını. Ah hadi Carlos, eğer bunun peşindeysen bir kitaptan da okuyabilirdin. Oradakiler gerçek insanlardı. Bilgi kaynakları değil, işin içinde başka bir iş vardı. Belki de öyleydi, kabul ediyorum bunu. Gruba girdiğimde sizin bana talimatınız, grupta duygularımı dürüstçe dile getirmem gerektiği yolundaydı. İnanın bana, yemin ederim ki son toplantıda gruptaki tek dürüst kişi bendim. Tahrik olmuştum, itiraf edeyim. Sara'nın düzülmesini düşünmek harikulade tahrik edici. Ben de katılıp o memeleri elleyebilmek için neler vermezdim. Onunla çıkmamı engellediğiniz için sizi affetmiş değilim. Carlos 6 hafta önce gruba ilk katıldığında uzun uzadıya Sara'ya, daha doğrusu onun göğüslerine olan çılgınca tutkusundan söz ediyor ve onun kendisiyle çıkmak isteyeceğine inanıyordu. Carlos'un grupta benimsenmesine yardımcı olmak için ilk birkaç toplantıda uygun sosyal davranışlar konusunda biraz eğitmiştim onu. Sara'ya cinsel bir yaklaşımın hem yararsız hem de yakışıksız olacağına onu güçlükle ikna etmiştim. Ayrıca erkeklerin tecavüz olayından tahrik oldukları bir sır değil ki. Gruptaki öbür erkeklerin bana gülümsediğini gördüm. Şu porno endüstrisine bakın. Tecavüz ya da kölelikle ilgili kitaplara ve video bantlarına iyice baktınız mı hiç? Gidin bakın. Tenderloin'deki porno mağazalarına bir uğrayın. Eğitiminize katkısı olurdu. O tür şeyleri birileri için basıyorlar. Oralarda bir pazar olmalı. Size doğruyu söyleyeceğim. Eğer tecavüz yasal olsaydı ben de denerdim. Ara sıra. Carlos burada durdu ve kendinden hoşnut bana sırıttı. Yoksa kolumu dirseğiyle dürtme anlamında şehvetli bir yan bakış, mütecaviz erkekler birliğinde yanında yer almam için bir çağrı mıydı bu? Birkaç dakika süreyle seçeneklerimi belirlemeye çalışarak sessizce oturdum. Sara ile aynı fikirde olmak kolaydı. Gerçekten de Carlos'un ahlakı bozuk gibiydi. Ama bunu kısmen kabadayılık olduğuna ve içinde daha iyi, daha soylu bir şeylere ulaşmanın bir yolu olduğuna inanıyordum. Son birkaç kelimesine şu ara sırayla ilgi ve şükran duydum. Neredeyse sonradan aklına gelmiş gibi eklenen bu kelimelerde bir nebze sıkılganlık ya da utanç belirtisi var gibiydi. Carlos, gruptaki dürüstlüğünle gururlanıyorsun. Ama gerçekten dürüst müydün? Yoksa yalnızca kısmi ya da kolaycı bir dürüstlük müydü? Doğru, gruptaki öbür erkeklerden daha açık davranmıştın. Gerçek cinsel duygularından bazılarını dışa vurmuştun. Bu duyguların ne kadar yaygın oldukları konusunda da haksız değilsin. Porno endüstrisi, bütün erkeklerin sahip olduğu dürtülere hitap eden bir şeyler sunuyor olmalı. Ama tümüyle dürüst mü davranıyorsun? Ya içinde sürüp giden ama dışarı vurmadığın tüm diğer duygular? Bir tahminde bulunayım. Sara ve Marta'ya uğradıkları tecavüz hakkında nedir bu yaygara derken kendi kanserini ve sürekli karşı karşıya bulunduğun durumu düşünüyor olabilir miydin? Hayatını tehdit eden bir şeyle tam şu anda yüzleşmek, bir iki yıl önce olup bitmiş bir şeyle yüzleşmekten çok daha güçtür. Belki de gruptan biraz ilgi istiyorsun ama böyle kabadayıca davranırsan onu nasıl elde edebilirsin? Kanser olduğundan henüz söz etmedin onlara. Carlos'u kanser olduğunu gruba açıklaması için sıkıştırıyordum ama o bunu erteleyip duruyordu. Kendisine acımalarından korktuğunu ve kadın üyelerle gerçekleşebilecek cinsel fırsatları baltalamak istemediğini söylüyordu. Carlos sırıttı. İyi bir denemeydi doktor. Söyledikleriniz çok akla yakın. Kafanız iyi çalışıyor. Ama dürüst olacağım. Kanser düşüncesi aklımın köşesinden bile geçmedi. 2 ay önce kemoterapiyi kestiğimizden beri bazen günlerce kanseri düşünmüyorum. Onu unutmak, ondan kurtulmak, bir süre için normal bir yaşam sürebilmek. Harika değil mi? İyi bir soru diye düşündüm. Unutmak iyi miydi? Pek emin değildim. Carlos'u görmekte olduğum aylar boyunca düşündüğü şeyleri not etmek suretiyle kanserinin seyrini şaşırtıcı bir kesinlikle çizebildiğimi keşfetmiştim. Ne zaman kanseri kötüye gitse ve ölümle etkin biçimde yüzleşse, yaşam önceliklerini yeniden düzenliyor ve daha düşünceli, daha sevecen, daha bilge oluyordu. Öte yandan iyileşmeye yüz tuttuğu zaman kendi deyimiyle kamışının hükmüne giriyor ve belirgin biçimde kabalaşıp sığlaşıyordu. Bir zamanlar gazetede bir karikatür görmüştüm. Tıknaz, şaşkın bir küçük adam, ansızın 40-50 yaşlarında bir gün her şey berraklaşıverir diyordu. Ve sonra yine bulanır. Bu karikatür tam Carlos'a uygundu. Bir farklı ki onun bir tane değil, yinelenen berraklık dönemleri vardı. Ve bunlar hep bulanıp gidiyordu. Çoğu kez ölümünün ve ölümün getirdiği berraklığın sürekli bilincinde kalmasını sağlayacak bir yol bulabilsem, yaşamla ve diğer insanlarla olan ilişkisinde önemli değişiklikler yapmasına yardımcı olabileceğimi düşünüyordum. Bugünkü ve birkaç gün önce gruptaki aldatıcı konuşma tarzından belliydi ki, kanseri yine bir durgunluk dönemindeydi ve ölüm kendisine eşlik eden bilgelikle birlikte aklından çok uzaktı. Başka bir taktik denedim. Carlos, sen gruba girmeden önce sana grup terapisinin ardındaki temel mantığı açıklamaya çalışmıştım. Grupta cereyan eden her şeyin terapideki çalışmamıza yardımcı olmak için kullanabileceğini vurgulamıştım. Hatırladın mı? Carlos başını salladı. Konuşmayı sürdürdüm. Ve grupların en önemli prensiplerinden birinin grubun minyatür bir dünya olması olduğunu, grupta yarattığımız ortamın seçtiğimiz hayat tarzını yansıttığını, grupta her birimizin gerçek hayatındaki sosyal dünyanın aynısını kurduğunu söylediğimi hatırlıyor musun? Yine başını sallıyordu, dinliyordu. Şimdi grupta başına gelenlere bak. Yakın ilişkiler kurabileceğim bir grup insanla başladın. Ve başladığın zaman ikimiz de senin ilişkileri geliştirme yolları üzerinde çalışman gerektiği konusunda anlaşmıştık. Gruba bu nedenle başlamıştık zaten. Hatırladın mı? Ama şimdi topu topu 6 hafta sonra bütün üyeler ve sizlerle çalışan terapistlerden en az bir tanesi sana fena halde bozulmuş durumda. Ve bunu sen yaptın. Grubun içinde de grubun dışında yaptığını yaptın. Bana dürüstçe yanıt vermeni istiyorum. Tatmin oldun mu? Başkalarıyla ilişkilerinden beklediğim bu mu? Doktor, söylediklerinizi gayet iyi anlıyorum ama tartışmanızda bir sakat nokta var. Gruptaki insanlar zerrece umurumda değil, zerrece. Onlar gerçek insanlar değil. Hiçbir zaman böyle çuvallamış kimselerle ilişki kurmayacağım. Fikirlerinin benim için hiçbir anlamı yok. Onlara daha fazla yaklaşmak istemiyorum ki. Başka durumlarda da Carlos'un böyle tamamen kapandığına tanık olmuştum. Bir iki hafta içinde daha makul da olacağını sanıyorum. Ve bu bakımdan normal koşullarda sabırlı davranabilirdim. Ama bir şeyler çabucak değişmediği takdirde ya gruptan çıkacaktı ya da gelecek haftaya kadar grubun diğer üyeleriyle ilişkilerini onarılmaz biçimde koparmış olacaktı. Bu sevimli olaydan sonra bir başka grup terapistini onu kabul etmeye ikna edebileceğimden hayli kuşkulu olduğumdan sebatla direndim. Bu öfkeli ve yargılayıcı duyguları işitiyorum ve senin onları gerçekten hissettiğini biliyorum. Ama Carlos, bir an için onları parantez içine al ve başka bir şeyle temasa geçip geçemeyeceğini gör. Sara da Marta da büyük bir acı içindeydiler. Onlar hakkında başka ne gibi duygular yaşadın? Önemli ya da baskın duygulardan değil, bunlar dışında yaşadığın anlık duygulardan söz ediyorum. Neyin peşinde olduğunuzu biliyorum. Benim için elinizden geleni yapıyorsunuz. Size yardımcı olmak isterdim ama bir şeyler uyduruyor olurdum. Bana duygular mal ediyorsunuz. Burası, bu oda, gerçeği söyleyebileceğim tek yer. Ve gerçek şu ki, gruptaki o iki orospuyla her şeyden çok yapmak istediğim şey onları düzmek. Tecavüz yasal olsaydı yapardım dediğim zaman samimiydim ve nereden başlayacağımı da biliyordum. Büyük bir olasılıkla sarayı kastediyordu ama sormadım. Yapmak istediğim son şey onunla bu tartışmaya girmekti. Belki de ikimizin arasında iletişimi güçleştiren bir tür önemli Oidipus rekabeti vardı. Carlos sanki ikimizi saray için birbirimize rakip olarak görüyormuş gibi ona yapmak istediklerini bana canlı tabirlerle anlatmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Kendisini daha önce saraya çıkma teklif etmekten caydırma nedenimin onu kendime saklamak olduğuna inandığını biliyordum. Ama bu tür bir yorum şimdi tamamen yararsız olacaktı. Carlos çok fazla kapanmıştı ve savunmadaydı. Eğer ona ulaşacaksam daha dayanılmaz bir şey kullanmam gerekecekti. Geriye kalan tek düşünebildiğim yaklaşım, ilk seansımızda görmüş olduğum o bir tek duygu patlamasına ilişkindi. Bu o kadar yapay ve basit bir taktikti ki, yol açacağı şaşırtıcı sonucu tahmin bile edemezdim. Pekala Carlos, hayal ettiğim ve savunduğun şu ideal toplumu düşünelim. Tecavüzün yasallaştığı toplumu. Şimdi birkaç dakika için kendi kızını düşün. Onun için bu toplumda yasal tecavüze açık durumda, cinsel açlık duyup 17 yaşındaki kızlara zor kullanarak sahip olmaya kalkışan herkes için bir tatmin aracı olarak yaşamak nasıl bir şey olurdu? Carlos ansızın sırıtmaktan vazgeçti. Gözle görülür biçimde irkildi ve "Bunu onun için istemezdim," dedi yalnızca. Ama kurduğum bu dünyada onun yeri ne olacaktı? Manastıra mı kapanacaktı? Ona yaşayabileceği bir yer sağlamak zorundasın. Babaların yaptığı budur. Çocukları için bir dünya kurarlar. Sana daha önce hiç sormamıştım. Kızın için gerçekten ne istiyorsun? Onun bir erkekle sevgi dolu bir ilişkisi ve sevgi dolu bir ailesi olmasını istiyorum. Ama babası bir tecavüz dünyasını savunurken bu nasıl olabilir? Onun sevgi dolu bir dünyada yaşamasını istiyorsan o dünyayı kurmak da sana düşer. Ve bunun için işe kendi davranışlarınla başlaman gerekir. Kendi yasanın dışında kalamazsın. Her ahlak sisteminin temelinde bu vardır. Seansın tonu değişmişti. Artık ne oyun kalmıştı ne de kabalık. Alabildiğine ciddileşmiştik. Kendimi terapistten çok felsefe ya da din öğretmeni gibi hissediyordum. Ama izlenecek doğru yolun bu olduğunu biliyordum. Hem bunlar daha önce söylemem gereken şeylerdi. Carlos sık sık kendi istikrarsızlığıyla dalga geçerdi. Bir defasında çocuklarıyla yemek sırasında yılda birkaç kez onu görmeye gelirlerdi. Yaptığı bir sohbeti keyifle anlatışını anımsıyorum. Kızının flört ettiği her erkeği tanıyıp onaylamak istediğini söylemişti. Sonra oğlunu işaret ederek sana gelince demişti. Elde edebileceğin her karıyı alabilirsin. Şimdi dikkatini çekmiş olduğumdan hiç kuşkum yoktu. Nirengi yoluyla kaldıraç gücümü arttırmaya karar verdim. Ve aynı konuya başka bir yönden yaklaştım. Peki Carlos, şu anda aklıma başka bir şey geldi. 2 hafta önce düşünde gördüğün yeşil Honda'yı hatırlıyor musun? Hadi onu tekrar gözden geçirelim. Carlos düşler üzerinde çalışmaktan hoşlanıyordu. Ve bu düşü ele alıp kızı hakkındaki üzücü tartışmayı bırakmaya çoktan gönüllüydü. Düşünde bir araba kiralamak için bir kiralık oto acentasına gittiğini görmüştü. Ama hazırda yalnızca en sevmediği arabalar olan Honda Civic arabalar vardı. Mevcut birkaç renk arasından kırmızıyı seçmişti. Ama park yerine çıktığında mevcut tek arabanın yeşil, en sevmediği renk olduğunu görmüştü. Bir düşün en önemli niteliği taşıdığı duygudur. Ve bu düş zararsız içeriğine karşın dehşet doluydu. Carlos'u uyandırmış ve onu saatlerce kaygılar içinde bırakmıştı. 2 hafta önce bu düş konusunda fazla yol alamamıştık. Anımsadığıma göre Carlos, kiralık otoservisindeki dişi görevlinin kimliğine ilişkin çağrışımlara dalmıştı. Ama ben bugün bu düşü farklı bir ışıkta görüyordum. Carlos, yıllar önce yeniden doğuş konusunda güçlü bir inanç geliştirmişti. Bu inanç ona ölüme ilişkin korkularından hayırlı bir kurtuluş sunuyordu. İlk buluşmalarımızdan birinde kullandığı mecazlardan biri, ölümün yalnızca bedenini bir başka bedenle değiştirmek olduğuydu. Tıpkı eski bir arabayı değiştirmek gibi. Şimdi ona bu benzetmeyi anımsatacaktım. Farz edelim ki Carlos, bu düş yalnızca arabalarla ilgili bir düş olmanın ötesinde. Elbette ki bir araba kiralamak korkutucu bir eylem değil. Bir karabasana dönüşüp seni bütün gece uykusuz bırakacak bir şey değil. Sanırım bu düş ölüm ve gelecekteki yaşam hakkında ve senin ölümü ve yeniden doğuşu bir araba değiş dokuşuyla kıyaslayan sembolünü kullanıyor. Ona bu şekilde bakarsak, düşün taşıdığı güçlü korkuya daha çok anlam verebiliriz. Alabileceğin tek arabanın yeşil bir Honda Civic olmasından ne çıkarıyorsun? Yeşilden de, Honda Civic'lerden de nefret ederim. Bundan sonraki araban bir Maserati olacak. Ama eğer arabalar bedenlerin düşteki sembolleri ise, neden bir sonraki yaşamında hepsinden fazla nefret ettiğin bedeni ya da yaşamı alacaksın? Carlos'un yanıt vermekten başka seçeneği yoktu. Ne yaptığına ya da şimdiki hayatını nasıl yaşadığına bağlı olarak hak ettiğini alırsın. Yukarı çıkabilirsin ya da aşağı inebilirsin. Artık bu tartışmanın nereye varacağını anlamış ve terlemeye başlamıştı. Onu sık bir orman gibi kuşatan kabalığı ve alaycılığı kendisine yaklaşanları her zaman şoka uğratıp caydırmıştı. Oysa şimdi şok geçirme sırası kendisindeydi. İçinin en derin yerindeki iki tapınağını istila etmişti. Çocuklarına olan sevgisi ve yeniden doğuşa ilişkin inançları. Devam et Carlos, bu önemli. Bunu kendine ve kendi yaşamına uygula. Carlos her bir kelimeyi ağır ağır ısırıp kopardı. Bu düş benim doğru yaşamadığımı söylüyor. Aynı fikirdeyim. Sanırım düşün söylediği bu. Doğru yaşamaya ilişkin düşüncelerini biraz daha anlat. Herhangi bir dini sistemde iyi bir yaşamı oluşturan şeyler, sevgi, cömertlik, koruma, soylu düşünceler, iyilik arayışı, yardımseverlik hakkında tumturaklı laflar edecektim ama hiçbirine gerek kalmadı. Carlos bana amacıma ulaşmış olduğumu bildirdi. Başının dönmeye başladığını ve bir günde çok fazla şeyi ele almış olduğumuzu söyledi. Bu konuda hafta boyunca düşünmek üzere zaman istedi. Hala 15 dakikamız kaldığını işaret ederek başka bir cephede biraz çalışma yapmaya karar verdim. Bu seansta açmış olduğu ilk konuyu döndüm. Bir kilise toplantısında kısaca tanışmış olduğu Ruth adlı kadınla bulunmaz bir fırsatı kaçırdığı inancı ve onu arabasına kadar yürüyerek eşlik etmemiş olması nedeniyle kafasını taştan taşa vurması ve kendini suçlaması. Bu mantıksız inancın işlevi apaçıktı. Çekici bir kadın tarafından arzulanıp sevilmeye, umutlanabilecek kadar yakın olduğuna inanmaya devam ettiği sürece, başkalarından farksız olduğu, ciddi bir sorunu olmadığı, görünümünün bozulmadığı ve ölümcül bir hastalığı olmadığı inancını sürdürebilirdi. Geçmişte bu yatsımasını kurcalamamıştım. Genellikle bir savunmayı çözümden daha fazla sorun yaratmadığı ve yerine önerilecek daha iyi bir şey bulunmadığı sürece baltalamamakta yarar vardır. Yeniden doğuş konusu bu duruma bir örnektir. Ben şahsen bunu ölümü yatsımanın bir biçimi olarak görüyorduysam da bu inanç Carlos'a ve dünya nüfusunun büyük bir bölümüne çok yardımcı oluyordu. Bu durumda onu baltalamak şöyle dursun, her zaman desteklemiş olup bu seansta da Carlos'a yeniden doğuşun tüm içeriğine tutarlı bir biçimde dikkat etmesi için ısrarda bulunarak bu inancına tekrar destek vermiş oluyordum. Öte yandan yatsıma sisteminin bir takım daha az yararlı bölümlerini sorgulamanın zamanı gelmişti. Carlos Ruth'a arabasına kadar eşlik etmiş olsaydın, %10-15 olasılıkla onunla evlenebileceğine gerçekten inanıyor musun? Her şey çorap söküğü gibi gidebilirdi. İkimizin arasında bir şeyler vardı. Bunu hissettim ben. Bildiğimi biliyorum. Ama bunu her hafta söylüyorsun. Süpermarketteki kadın, dişçinin resepsiyon memuru, sinemadaki biletçi, sarayla bile bunu hissettin. Bak şimdi, sen ya da herhangi bir erkek, kaç kez bir kadınla arabasına kadar yürümüş ve onunla evlenmemiştir? Peki. Belki %1'e ya da yarıma daha yakındı. Ama yine de bir şans vardı. Eğer ben böyle hödük olmasaydım, onu arabasına kadar geçirmeyi önermek aklıma bile gelmedi. Kendini hırpalamak için seçtiğin şeylere bak. Carlos, dobra dobra konuşacağım. Söylediklerinin hiçbir anlamı yok. Ruth hakkında bana bütün söylediğin, ki onunla yalnızca 5 dakika konuşmuşsun, onun 23 yaşında, 2 küçük çocuklu ve yakınlarda boşanmış bir kadın olduğu. Gerçekçi olalım. Senin dediğin gibi dürüst olunacak yer burası. Ona sağlığın hakkında ne söyleyeceksin? Onu daha iyi tanıyınca gerçeği anlatacağım. Kanser olduğumu, hastalığın şimdi kontrol altında olduğunu, doktorların onu tedavi edebildiğini. Sonra, doktorların ne olacağından emin olmadıklarını, her gün yeni tedavi yöntemleri keşfedildiğini, hastalığın gelecekte tekrarlayabileceğini. Doktorlar sana ne söyledi? Tekrarlayabilir mi dediler? Haklısınız. Eğer bir tedavi bulunmazsa gelecekte tekrarlayacak. Carlos, gaddarlık etmek istemiyorum. Ama tarafsız olmaya çalış. Kendini Ruth'un yerine koy. 23 yaşında, 2 küçük çocuğu var. Güç bir dönem geçirmiş. Muhtemelen kendisi ve çocukları için sağlam bir destek arıyor. Kanser hakkında bilgisi ve korkusu yalnızca halktan biri kadar. Sen onun aradığı türden bir güvence ve desteği temsil ediyor musun? Sağlığını kuşatan belirsizliği kabul etmeye hazır mı? Kendisini sana hasta bakıcılık etmek zorunda kalabileceği bir duruma sokma riskine girmeye hazır mı? Kendisine seni senin istediğin tarzda tanıma, seninle bir ilişkiye girmeye izni vermesi ihtimali gerçekten ne kadar olabilir? Herhalde milyonda bir bile değil dedi Carlos, mahzun ve yorgun bir sesle. Ona gaddarca davranıyordum. Ama gaddar olmama seçeneği, yani sadece onun nabzına göre şerbet vermek ve gerçeği görme yeteneğinden yoksun olduğunu sessizce kabul etmek daha da gaddarca olurdu. Ruth hakkındaki hayali, kendisinin hala bir başkası tarafından dokunulabileceğini, sevilebileceğini hissetmesine olanak veriyordu. Arkasından göz kırpıp alay etmektense, onunla mücadeleye girişmek isteyişimin, kendimce ona dokunmak ve onu sevmek olduğunu anlayacağını umut ediyordum. Tüm kabadayılığı uçup gitmişti. Carlos yumuşak bir sesle sordu. Peki bu beni nereye getirir? Eğer şimdi gerçekten istediğin yakınlıksa, o zaman evlenecek bir kadın bulma konusundaki bu telaşından kurtulmanın zamanı geldi. Aylardır senin bu konuda dövünüp durmanı izliyorum. Sanırım kendini biraz rahat bırakmanın zamanıdır. Güç bir kemoterapi döneminden henüz çıktın. 4 hafta önce bir şey yiyemiyor, yataktan kalkamıyor, durmadan kusuyordun. Epey kilo kaybettin. Şimdi gücünü yeniden kazanıyorsun. Şu anda bir eş bulmayı ummaktan vazgeç. Kendine bu kadar yüklenme. Makul bir hedef belirle. Bunu sen de benim kadar yapabilirsin. Dikkatini iyi bir sohbet üzerinde yoğunlaştır. Zaten tanıdığın kişilerle dostluğunu derinleştirmeye çalış. Carlos'un dudaklarında bir tebessümün şekillenmeye başladığını gördüm. Bir sonraki cümlenin ne olacağını sezmişti. Ve başlamak için gruptan daha iyi bir yer olabilir mi? O seanstan sonra Carlos artık aynı insan değildi. Bir sonraki randevumuz en yakın grup toplantısından bir gün sonraydı. Carlos ilk olarak grupta ne kadar iyi davrandığına inanamayacağımı söyledi. Artık en yardımcı ve duyarlı üye olduğu konusunda böbürlendi. Akıllıca bir kararla gruba kanserinden söz ederek kendisini sıkıntıdan kurtarmıştı. İddiasına göre ve haftalar sonra Sara da bunu doğrulayacaktı. Davranışları öyle çarpıcı bir değişime uğramıştı ki artık grubun diğer üyeleri onun desteğine güvenir olmuştu. Bir önceki seansımızdan övgüyle söz ediyordu.